Ayrım 6, sayfa 83. Amcamın kitaplığında geçirdiğim uzun saatlerde, günlerde, gecelerde onun seyahatnameler dışında hiç bilmediğim şeylerle uğraştığını fark ettim. Bugün bile gerçekte kim oldukları, nereden geldikleri tam olarak bilinmeyen kavimlere ait gizemli yazıtlardan örnekler toplamış ve onların şifrelerini çözmeye çalışmıştı. O yazıtların, tabletlerin asıllarını hiç görmeden. Yalnızca onlarla ilgili makaleleri, resimleri inceleyerek, onları yeniden yazarak, büyütüp araştırarak, okunabilir başka ölü dillerle karşılaştırarak. Akademik eğitim almayan eski zaman bilginlerine benzetiyordum onu. Uzak bir kuzey ülkesindeki soğuk, yoksul odasında hiç görmediği Anadolu'da çoktan terk edilmiş bir tepede bulunmuş kil tabletleri çözmeye çalışan bilginlere. Metinlerin içindeki benzer kalıpları, işaretleri yorumlayarak onları günümüzdeki dillerdeki sözcüklere benzetmeye çalışmış, bunlarla ilgili notlar alıp kafasını kurcalayan sorunları yazmıştı. Emekli bir memurun neden hayatını böyle garip bir öğrenme merakına adadığını, neden sonu gelmeyecek bir çabayla sürekli okuyup durduğunu anlamak gerçekten de zor. Yazık ki notlarının içinde buna ilişkin hiçbir şey yok. Ama şimdi geriye dönüp bakınca, yazı biçiminden, kullandığı dilden anlayabildiğim, kendisini kimse bilmese de büyük bir bilgin gibi gördüğünü ve bunu kanıtlamak ya da birilerine göstermek için herhangi bir çabaya gerek duymadığı. Bu nedenle amcamın gerçek bir bilgin olduğuna karar verdim. Çünkü bu yaptıklarından ne en küçük bir çıkarı vardı ne kimsenin bundan haberi. Bunca yıl bunlarla uğraşmasının karşılığında hiç kimseden alkış da almış değildi. Aksine belki de bu merakı ve kitaplara düşkünlüğü nedeniyle hapse atılmış, işkence çekmiş ve annesiyle kız kardeşi bile onu garip biri olarak görmüşlerdi. Amcam kendisine göre bu metinleri çözmeyi başarmıştı aslında. Bir tabletin neredeyse tamamını çevirmişti. Hatta not defterine gün gün bu çözümlemeyi heyecanla kaydetmişti. Göklerle yerin birleştiği günü, coşkun suların dağlardan akıp gelişini, uzaklardan gelen zorbaları, kalabalık atların yaptığı katliamı, kaçışan insanları, ölen çocukları, feryatları ve ardından gelen büyük göçü anlatıyordu bu metin. Ama gerçek miydi, yoksa amcam bütün bunları kendisi mi kurgulamıştı bilmiyorum. Çünkü bundan sonra asıl büyük yapıtını oluşturmaya karar vermişti. Ve işte bizim tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız, sürekli gazetelerden, eski kitaplardan, dergilerden haberler, resimler kesip yapıştırdığı, özenle kuruduğu büyük siyah ciltli defterine bu felaketi anlatan tabletle başlamıştı. Ölmeden önce altıncısını tamamladığı defterlerin adını Kötülükler Ansiklopedisi koymuştu. Defterin ilk satırlarında bu tabletin kimsenin henüz bilmediği bir zamanda başlayan bu zalimliğin insanlığın gerçek tarihini yansıttığını söylüyordu. Binlerce yıldan beri insanların yaptığı kötülükleri belgelemeye çalışmak gibi asla tamamlanamayacak garip bir işe girişmişti. Herkesin kılıçtan geçirildiği savaşları, işkence aletlerinin resimlerini, daha çok öldürebilmek için geliştirilen silahları, toplu kıyımları, meydanlarda yakılan, asılan insanları, yok edilen uygarlıkları, kurşuna dizmeleri, harap edilen kentleri, bombardımanları, havasız bırakılarak öldürülen çocukları, gaz odalarını, gizlice evleri basılarak katledilen köylüleri, suikastleri, terör eylemlerini, tanrılara kurban edilen kızları, toplu intiharları, tecavüzleri, anne karnında süngülenen bebekleri, bir gece yarısı korkuyla evlerini, köylerini bırakıp bilinmeyen bir geleceğe doğru yollara düşenleri, tek bir bombanın etkisiyle yıllar boyu acı çeken insanları ve böyle sayısız karabasanı bir araya getirmişti bu defterlerde. Öyle ki sonunda tek tek insanların işlediği cinayetleri, seri katilleri, çocuklara yapılan eziyetleri, işkenceye uğrayan kadınları, insanlar üzerinde deneyler yapan doktorları, uzaktan nişan alarak yaşları öldüren askerleri, türlü türlü zehirleri, gazetelerdeki üçüncü sayfa haberlerini de toplamaya başlamıştı. Bu tam bir dehşet tarihiydi, insanlığın aşağılık yüzünün tarihi. Ardı ardına bütün bu haberleri okuyup bu resimleri, fotoğrafları görünce onun neden sonunda intihar ettiğini anlayabilmiştim. Milyonlarca insanın birbirini öldürdüğü savaşlarda askerlerin ölmeden birkaç gün önce ailelerine yazdığı mektuplar bulmuştu. Köylerini işgal eden askerlerin yaptığı alçaklıkları anlatan bir çocuğun günlüğünü. Üst üste yığılmış iskeletlerin resimlerini. Bütün bu korkunç tarihi usanmadan bir araya getirmişti. Toplu bir mezardan çıkan sayısız çocuk cesedini. Kendi babalarının tecavüzüne uğrayan kızları, kocası tarafından bir mahzene kapatılıp yıllarca işkence edilmiş bir kadının öyküsünü, gemilere doldurulup zincirlenerek denizler aşarken pek çoğu hastalıktan ölen köleleri, zengin kadınların boynuna ya da herkesin eğlendiği düğünlerde gelinlere takılsın diye elmasların çıkarıldığı madenlerde kamçılanarak çalıştırılan yerlilere. Örneğin yalnızca renkleri ve inançları yüzünden topluca katledilen insanların fotoğraflarının yer aldığı bir gazetede hemen yan sütunda aynı ülkede aynı gece verilen görkemli bir davetteki ünlü hanımların neler giydiği coşkusuyla ve büyük puntalarla yazılmıştı. Küçük çocukların kollarını bacaklarını kesen, dillerini kopartan, gözlerini kör eden ve sonra dilendiren bir çete lüks bir otelde tatil yaparken yakalanmıştı. Masum çocukları kandırıp boğazlarını kesen bir seri katil hapse atıldıktan sonra kitap yazıp ünlü olmuş, hayranlarıyla mektuplaşmaya başlamış, hatta içlerinden biriyle evlenmişti. Bir adam öldürdüğü kadın ve çocukları yıllar boyunca evinin altındaki çukurlara gömmüş ve onlar toprağın altında yatarken üst katta keyifle yaşamını sürdürmüştü. Delinin biri kurduğu gizemli tarikata soktuğu kadın, çocuk yüzlerce insana birbirlerini zehirleyerek öldürmeleri emrini vermişti. Bir kadın sigorta parasını almak için yıllarca yaptığı yemeklerin içine küçük dozlarda zehir koyarak kocasını öldürmüştü. Amcamın kendince gizemini çözmek için yıllarca harcadığı ve sonunda çözdüğü bilinmez dilde yazılı o eski metin yüzyıllarca beri içimizdeki zalimin ölmediğini göstermişti ona. Binlerce yıl öncesinden başlayıp günümüze kadar içimizdeki kötülüğü araştırmaya girişmişti. Sonunda bir gün not defterine ansiklopediyi tamamlamaktan vazgeçtiğini, artık hiçbir umudu kalmadığını yazmıştı. Belki de uzun zaman önce çıkıp bir daha dönmediği ama kuşku yok ki onu bir biçimde her zaman geri çağıran denizin ortasındaki adasında gerçek vatanında olup bitenler amcamı hiç düşünmediğimiz kadar çok etkilemişti. Sanki işte ölü bir dilden acı kaderlerini dilimize çevirdiği kavim gibi o da zalimler karşısında başka bir yere, bilinmeyen bir ülkeye göç etmekten başka yol kalmadığına inanmıştı. Nasıl ki bize hiçbir zaman gerçekte ne düşündüğünü anlatmadıysa, sonsuz bir sürgüne gitmeye hazırlandığını da elbette söylememişti. O gece uyumadan önce beni yanına çağırıp alnımdan öpmesine, saçlarımı belli belirsiz okşamasına bakıp belki de artık yolculuk zamanının geldiğini anlamalıydım. Tabii ki anlamadım. Görüyorsunuz, kafam öylesine karışık ki geçmişe dönmeden edemiyorum ve sanki dünyanın merkezine doğru kazarak ilerleyen, hiçbir şey bulamayacağını bilse de bir adım bir adım daha gitmeye çalışan çaresiz bir gezgine benziyorum. Ama kafamın her zaman karışık olduğunu, hayalle gerçeği çocukken bile karıştırdığımı en baştan söylemiştim. Üstelik artık hafızam beni fazlasıyla yanıltıyor. Yazmak, her şeyi anlatmak, açıklamak, başkalarına göstermek gibi görünse de aslında yalnızca size ait parmak izleriyle girilen gizli bir oda gibi kendinizi bir ünlemin, bir soru işaretinin, birkaç noktanın ardına gizleyebildiğiniz bir yer ve belki de yazmayı bu yüzden sevdim hep. Kafamın neden her zaman böylesine karışık olduğunu anlatmayı unuttum belki de. Amcamın ölümünden sonraki günlerin birinde kitap okurken oturduğum yerde garip bir hisse kapılmış ve ne olduğunu pek anlayamadan bir rüyaya dalmıştım. O garip an çok mu uzundu yoksa çok mu kısa hatırlamıyorum. Nenem beni yerde yatarken bulunca epeyce korkmuştu. Komşum adamı çağırmış ve kendimi kitaplara fazla kaptırıp aç kaldığımı, bu yüzden başımın döndüğünü düşünmüşlerdi. Doğrusu ben de fazla üstünde durmamıştım bu durumun. Ama sonra zaman zaman aynı duyguya kapılmaya ve bu kez başıma ne geleceğini öngörmeye başladım. Aniden başım dönüyor, sanki yer altımdan kayıyor, bayılacak gibi oluyor ama bayılmıyordum. Kısa bir an için hem burada hem değilmiş gibi anlatılması zor bir ara noktada kala kalıyordum. Konuşmak, bağırmak, birilerini yardıma çağırmak gelmiyordu aklıma. Ya da istesem de beceremiyordum. Bu beni hem korkutuyor hem de aynı zamanda benzersiz bir keyif veriyordu. Uzaktan gelen parlak bir ışık görür ve ona doğru gitmek isterdim ama olduğum yerde hiç kıpırdayamadan kalırdım. Bazen bir şeyi düşünürken sanki rüzgarın tozları savurması gibi anılar belleğimde savrulur ve bir daha asla onları yeniden bir araya getiremeyeceğimi sanırdım. Bütün bunlar aslında belki de birkaç dakika sürerdi ama zamanı unuttuğum için bana çok uzun gibi gelirdi. Bazen birbiriyle konuşurken anlatması zor bir biçimde kafam kayıyormuş gibi hissederdim ve karşımdakiler çok çok uzaklara gider. Onları sanki uzakta bir yerden izliyormuş gibi olurdum. Karşımda konuşmaya devam eder ama uzakta bir yerlerde küçücük görünürlerdi. Hem izlemesi çok ilginç hem de ürkütücü bir şeydi bu. Gözlerimi ovuşturur, başka yerlere bakar, ışıkla oynardım ama hiçbir şey değişmezdi. Neden sonra her şey kendiliğinden normale dönerdi? Önceleri bunun bana özel olarak verilmiş, hatta başkalarından gizlenmesi gereken bir şey, ne bileyim bir büyücünün veya sihirbazın sahip olduğu türden bir yetenek olduğunu düşündüm. Elbette değildi. Uzun yıllardır artık hastalığımın ne olduğunu biliyorum ve nadir gelen bu nöbetlerle yaşamaya çoktan alıştım. Doğrusu hastalığımı ilk öğrendiğimde bütün bu kafa karışıklığının anılarla bugünü, gerçeklerle hayalleri birbirine karıştırmamın, sözcükleri inanılmaz bir hızla okuyabilmemin, aynı anda pek çok şeyi aklımda tutabilirken bir anda en bilindik sıradan alışkanlıkları, isimleri bile unutmanın, bir an çok neşeliyken bir saniye sonra aniden donuklaşmamın nedeninin bana özel olarak verilmiş bir farklılık değil de çok nadir görülen beyindeki bir bozukluk olduğunu duymak pek hoşuma gitmemişti. Yine de ölümcül bir şey sayılmazdı. Bir takım ilaçlar alarak ve nedenini zamanını asla bilmediğim bu ataklara alışarak yaşamak zorundaydım. Yıllar geçti ve bir gün sevişirken hiçbir doktorun inanmadığı garip bir şey oldu. Tam o anda inanılmaz bir zevk hissederken yine atak geldiğini sandım ve kendimi bıraktım ama gelmedi. O an bu bayılmalar sırasında hissettiğim ve kimseye bir türlü tarif edemediğim zevkin tam da bu olduğunu anladım ve içimden ona bir şeyler akarken onun kahkahalarım karşısında şaşkın bana baktığını gördüm. İşte yine zamanlar karıştı. Bu çok sonraydı ve henüz size ondan hiç söz etmedim bile. Onunla tanıştığım günü, hayatımın bütünüyle değiştiren o yazı elbette birkaç sayfa sonra anlatacağım ama henüz sırası değil. Belki de tam sırası. Çünkü nasıl olsa bu kitapta alıştığımız türden bir zaman dizimi olmayacak. Firuz Bey'in yazıhanem dediği yer aslında bizim evden yalnızca birkaç sokak ötede küçük eski bir yalıydı. En alt katta herhalde eskiden kayıkhane olan yeri kendisine ayırmıştı. Üstteki iki katta da kendileri oturuyordu. Edebiyat meraklıları dışında pek fazla tanınmayan ve belki de birkaç yüzden fazla satmayan ama yıllardır yayınlamaktan vazgeçmediği dergisini evdeki kitaplıkta görmüştüm. Her nasılsa pek de albenisi olmayan bu dergide en ünlü şairlerin şiirleri, en önemli yazarların makaleleri yayınlanıyor, şiirlerin, hikayelerin yanlarına ressamlardan desenler konuluyor, kollarında siyah kollukları ve gözündeki ince gözlükleriyle eski bir romandan çıkartılıp oraya oturtulmuş gibi duran Firuz Bey, tüm bunları günde en az 10 çay ve bir tabaka dolusu sigara içen Turhan Bey ile birlikte yapıyordu. Yazıhane artık raflara sığmadığı için karman çorman yığılmış kitaplarla doluydu ve eskimiş, yer yer yırtılmış büyük deri koltuklar, gıcırdayıp duran ahşap kaplamalar insana geçmiş bir dönemi çağrıştırıyordu. Firuz Bey'in masası çeşit çeşit kağıtlar, dergiler, kitaplar ve bir sürü ıvır zıvırla öyle karışmıştı ki kimi zaman onu görebilmek için onların arasından başınızı uzatmanız gerekiyordu. Zaten çok kısık bir sesle konuşur ve genellikle konuşurken karşısındakine bakmazdı. Aklında sürekli bir şeyler vardı sanki. Önündeki kağıtlara, masanın üzerindeki büyükçe ahşap kutudaki kalem koleksiyonundan seçtiği bir kalemle bir şeyler yazıyor, çok önemli bir şeyi hatırlarmış gibi her seferinde başka bir kalem alarak notlar çıkartıyordu. Ceketinin cebindeki köstekli saati sürekli çıkartıp bakmasının nedenini ne? Daha sonra anlayacaktım. Doktor ancak saat başlarında sigara içmesine izin vermişti ve sürekli o saatin gelmesini bekliyordu. Onun masası nasıl böylesine karmakarışıksa, Turhan Bey'inki tam tersine tertemizdi. Hatta zaman zaman bir şeyler yazıp silgiyle sildiği anda yanında duran fırçayı alıp hemen masayı temizliyordu. Okulların kapandığı gün edebiyat hocam Necdet Bey bana Firuz Bey'in davetini hatırlatmış ve mutlaka ona gitmem gerektiğini söylemişti. Ben de hemen ertesi gün gidip kapısını çalmıştım. Turhan Bey bana da bir çay getirdi ve bir süre onların kendi aralarında amcamdan ve Necdet Bey'den söz etmelerini dinleyerek çayımı içtim. Amcamla Firuz Bey aslında çok eski dosttu. Ama belki de amcamın günün birinde kendini eve kapatmasından sonra bir daha hiç görüşmemişlerdi. Bana bazı sorular sordular. Bunlar daha çok neler okuduğumla, nelerle uğraştığımla, hangi okula gitmek istediğimle ilgiliydi. Sonra Firuz Bey bana boş zamanlarımda gelip dergide çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Şaşkınlıkla ona baktım ama gözlerini göremedim. Yine önündeki kağıda bir şeyler yazıyordu. Önce ne demek istediğini tam anlamadım ama belki de uzun zamandır ilk kez bu kadar heyecanlandım. Gözlüklerinin üzerinden bana bakıp şaşkın halimi görünce devam etti. Yazıları okuyup düzelteceksin, sıraya koyacaksın. Bazen matbaaya gidip gelmek gerekir, zamanla baskının başında durmayı öğreneceksin. Kısacası her işi yapacaksın. Benim hala ne diyeceğimi bilemeden öylece baktığımı görünce nihayet başını kaldırıp arkasına yaslandı ve ne diyorsun, tamam mı?" diye sordu. O anda bütün hayatımın değiştiğinin, Hayatı hüzünlü ve anlamsız bulmaya başladığım bir sırada birdenbire kaderin o garip oyununun sahne girişinde durduğumun elbette farkında bile değildim. Yalnızca konuşmakta zorlanarak "Tabii, tabii çok isterim." diyebildim. O günü rutubetle, sigara ve denizin kokusuyla karışmış odayı, sanki bir zaman makinesiyle yüzyıllar öncesinde bir yere gitmişim gibi hissettiğimi, içimde anlaşılması güç bir ürperme kasılma duyduğumu, sanki şu an bile oradaymışım gibi hatırlıyorum. Hatırlıyorum da ne demek? O öğleden sonrayı unutmama imkan var mı? Uyanacağım ve birdenbire bütün bunların bir rüya olduğunu anlayacağım diye yerimden bile kıpırdayamıyordum. Amcamın hayatın bir yerinde bizden ayrılmaya karar vermesiyle başlayan o yaz, dediğim gibi bir dönüm noktasındaydım ama yine de bunun tam olarak farkında değildim. Okul bitmişti. Üniversiteye girecektim. Benim çok dışında olduğum, adeta cam bir fanusta korunarak yaşatıldığım küçük dünyamın dışında pek çok şey oluyordu ve benim bunlardan haberim bile yoktu. Çünkü bizim evde radyoda yalnızca müzik ve piyes dinlenirdi. Televizyon, her nedense amcam her zaman karşı olduğundan henüz eve gelememişti. Gazeteyi bir tek amcam okur, fal ve bulmaca kısımlarını neneme verir, bazı bölümleri ve köşe yazılarını da kesip saklardı. Elbette herkes ortamın karışıklığından söz ediyor, bizim okulda bile zaman zaman kavgalar çıkıyor, insanlar giydikleri paltolara göre sağcı, solcu diye ayrılıyor, örneğin bakkaldan bir gün çay geliyor, ertesi gün gelmiyor, şeker bulunmuyor, nenem bile durduk yerde "Ne olacak bu memleketin hali?" diye kendi kendine söyleniyordu. Ben bütün bunların çok dışındaydım. O zamana dek okuduğum romanların aslında insanlığın bütün hallerini anlattığını, anlaşmazlıkların yüzyıllar boyunca toplumları birbirine düşürüp düşman ettiğini, farklılıkların hep bitmeyen bir giderek kötüleşen çatışmalara dönüştüğünü, bize gösterdiğini bilmiyordum. Çünkü ben o kitapları tümüyle başka dünyalarda geçen gizemli maceralar, o insanları da var olmayan, yalnızca sözcüklerden oluşan kahramanlar sanıyordum. Amcam herhalde başına gelen onca şeyden sonra beni bunların dışında tutabilmek için adeta zamanı yok saymış, bizi dondurulmuş bir zamanda yaşatmaya çalışmıştı. Ne geçmişten, ne babamın gerçekte başına gelenlerden, ne kendi adasında yaşananlardan bana pek söz etmemişti. Öldüğü gün neler olup bittiğini tam olarak anlamasam da, ardından gelen günlerde tarif edemeyeceğim bir sıkıntı gelip yerleşmişti içime. Az önce karşınızda her zamanki gibi oturup konuşan, kendine özgü hareketlerle hayatını sürdüren birinin birdenbire artık bunların hiçbirini yapamaz hale gelmesi, bende bir takıntıya dönüşmeye başlamıştı. Bir insanken birdenbire tahtadan bir kuklaya dönüşmek gibi. O masaldaki tahtadan kuklanın canlanıvermesinin tersi gibi. Sonra onu alıp büyükçe bir çukura fırlatıyorlar, üstünü toprakla örtüyorlar ve size yalnızca öğretilmiş veda sözleriyle oradan ayrılmak kalıyordu. Yalnızca birkaç semt öteye gitmek bile bunca zaman alırken birbirinden böylesine uzak iki dünya arasındaki geçişin saniyelere bağlı olması ne garip. Yıllar boyu en küçük davranışlarınızın, sözlerinizin bile çok önemsendiği, eve geç kaldığınızda bunca merakla beklendiğiniz, bugünden yarına ne yapacağınızı uzun uzun düşünüp kurguladığınız bir dünyadan ayrılmak böylesine kolay olmamalıydı diye düşünürüm hep. Sanki içinizdeki bir şey çıkıp gidiyor ve artık konuşamayıp hareket edemediğiniz için küçük bir törenle insanların olmadığı başka bir yere, bu dünyanın altında bir yere uğurlanıyor, oyunun dışında kalıyordunuz. Ve eğer söylemek istediğiniz çok önemli bir şey varsa bile artık çok geç oluyordu. Kaygılandığınız, üzüldüğünüz, meraklandığınız, yarın için tasarladığınız herhangi bir şey varsa da çok geç, çok geçti artık. Bu düşünceler kitaplıkta amcamın daha birkaç gün öncesine kadar oturduğu koltukta beni garip hayallere sürüklüyor. Bir an varken bir an sonra yok oluşun, bir an buradayken bir an sonra bilinmez bir dünyaya geçişin bu eşsiz ürkütücü gizemi yine ellerimin boşalmasına, başımın dönmesine ve o garip nöbetlerin sıkılaşmasına neden oluyordu. Ama belki de hepsinden önemlisi, bütün bunların bana hayatın her gün yeniden başlamaya değmeyecek kadar saçma olduğunu düşündürmesiydi. Belki de hayatla ilgili pek çok şeyi ilk kez böylesine derinlemesine düşünüyordum ve insanların bütün hayatları boyunca çok önemseyip yapmaya çalıştıkları en ciddi şeyler bile şimdi bana çok anlamsız geliyordu. Amcama da sonunda öyle geldiğini hissediyordum. Böyle bir anda Firuz Bey'in teklifi belki de orada bütün bir yaz amcamın odasında oturup kitap okuyarak bunları düşünüp durmama engel olduğu için hayatımı değiştirirdi. Ama yazıhaneye gittiğim o öğleden sonranın başka neler getireceğini, hayatımı nasıl bambaşka bir yere sürükleyeceğini hiç bilmiyordum.